Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2016 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Onun Muhteşem Ahlakı, Şahsiyet ve Karakteri başlıklı yazısını sunacağız. Bu cihan milyarlarca yıldız arasından insan için bir imtihan mekanı olarak hazırlandı. İnsanın Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmesi için zerreden küreye her şey bu dünyada sergilendi. Yani Rabbimiz bu cihanı insan için adeta bir endam aynası olarak halk etti. İnsanın ne ihtiyacı varsa orada var etti ve o aynada ilahi azameti teşhir eyledi. Tefekkür bir iman anahtarı oldu. İmtihanın hedefini de Rabbimiz şöyle bildirdi. O ki hanginizin daha güzel davranacağını imtihan için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mülk 2. Cenab-ı Hak insanlığın ahsen yani en güzel davranışlar sergileyecek bir gönül kıvamında ekmel yani en olgun, en mükemmel ibadet, muamelat ve muaşerette bulunabilecek bir şahsiyette ecmel yani gönle huzur ve ferahlık verecek davranışlar sergileyecek bir karakterde olmasını arzuluyor. Bu vasıflara ulaşabilenleri cennetine davet ediyor. Bunun için insanlığa fiilen, lisanen ve halen rehberlik edecek peygamberler lütfetti. Enbiyayı, mazileri tertemiz olan salih insanlar arasından seçti. Geçmişleriyle tenkit edilebilecek, sen de vaktiyle şu şu nefsani günahları işlemiştin itirazlarına muhatap olabilecek dengesiz şahsiyetlerden peygamber seçmedi. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, peygamberlerin sultanı, onun karakter ve şahsiyeti de en zirve. O cahiliye devrinde dahi tertemiz ve nezih kalmış, sadık ve iffetli, hemşehrileri tarafından kendisine el emin sıfatı verilen en mükemmel ve en müstesna şahsiyet. Peygamber Efendimiz ilk kez İslam'a davet etmek üzere akrabalarına hitap ederken, evvela kendi şahsiyetini tescil ettirmek için Ebu Kubeys Dağı'nı göstermiş, şöyle sormuştu. Size şu dağın arkasında düşman var, buraya doğru yaklaşmaktadır, canınıza kast edecek tedbir alın desem, bana inanır mısınız? Akrabaları, hemşehrileri dediler ki, inanırız, o dağın arkasında görmesek de sen Muhammedül Emin olduğun için verdiğin haberin doğruluğundan asla şüphe etmeyiz. İçimizde en doğru insan sensin. Senin her dediğin doğrudur. Peygamber Efendimiz onlardan bu tasdiki aldıktan, şahsiyetini herkese tescil ettirdikten sonra İslam dinini tebliğ vazifesine başlamıştır. Bundan sonra muhatapları onu ancak garezleri, hasetleri, inatları ve körlüklerinden dolayı yalanlamış oldular. Fahri Kainat Efendimizin sadece mübarek yüzü dahi etrafına itimat ve huzur telkin ederdi. Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde Yahudi alimlerinden eski adı Husayn olan Abdullah bin Selam, Allah Resulü'nü merak ederek yanına varmış, veçi mübareklerine bakınca da bu yüz asla yalan söylemez diyerek Müslüman olmuştu. Zira suret, siretin en net aynasıdır. Kamil bir mümin de temiz bir vicdana sahip olduğuna dair bütün müminlerden adeta birer hüsn-i hal kağıdı alabilecek bir gönül kıvamına sahip olmalıdır. Şu ayeti kerimede Allah'a davet eden kişinin taşıması gereken vasıfları ne güzel tarif eder. İnsanları Allah'a davet eden, salih ameller işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen, İslam'ın karakter ve şahsiyetini tevziye edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Fussilet 33. Allah'a davet eden kişinin amelleri, davranışları, ibadetleri, muamelatı, yani her fiili salih olacak. Yani Allah'ın rızasına muvafık, insanlara faydalı ve fesattan uzak olacak. O kişi lisanıyla ve lisanı haliyle, yani her haliyle, tabiri caizse göğsünü gere gere ben Müslümanlardanım diyebilecek. Yani ben İslam'ı ve Müslümanları en güzel ölçülerde temsil ediyorum. Sizleri davet ettiğim İslami ölçüleri kendim yaşıyorum. Özüm ve sözüm, halim ve kalim birdir, hakikat üzeredir diyebilecek. Yine hiçbir endişe hissetmeden Müslüman olduğunu, Allah'a teslim olduğunu yüksek sesle ifade edebilecek bir vakar ve izzet sahibi olacak. Böylece daima şahsiyet ve karakter tevzi edecek. Bunu da hayatın met ve cezirlerinde muvazeneyi kaybetmeden, eğilmeden, bükülmeden yapabilecek. Allah Resulü İslam'ı öğretmek üzere etraftaki kabilelere muallimler gönderirdi. Adal ve Kare kabileleri de Allah Resulü'nden muallim istemişlerdi. Bu kabileler için 10 kişilik bir heyet yola çıktı. Fakat kafile tuzağa düşürüldü. Muallimlerin 8'i şehit, 2'si de esir edildi. Reci vakası adıyla tarihe geçen bu elim hadisede esirler, yani Hubeyb ve Zeyd, çok ağır işkencelerle şehit edildiler. Buna rağmen en küçük bir taviz vermediler. O sırada ehli küfür arasında ve Kureyş'in reisi olan Ebu Sufyan, Hubeyb'in Peygamber Efendimiz'e bağlılığının derecesini görmek istercesine bir sual sordu. Hayatının kurtulmasına mukabil, senin yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin? Hazreti Hubeyb, zahiren zengin ve güçlü görünse de, kalbi küfür ve zulümle perişan bir virane halinde olan Ebu Süfyan'a acıyarak baktı ve şu samimi sözleri söyledi. Benim çoluk çocuğumun arasında olup peygamberimin burada olmasını istemek şöyle dursun: benim ölümden kurtulmama karşılık onun şu an bulunduğu yerde ayağına diken batmasına bile asla gönlüm razı olmaz. Bu eşsiz muhabbet ve şahsiyet manzarası karşısında Ebu Süfyan kıskançlık ve hayranlık arasında şu itirafta bulunmak zorunda kaldı. Hayret doğrusu, ben dünyada Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar birbirini seven iki kimse daha görmedim. Ashab-ı kiram imanda, tevhitte tavizsizdi. Allah'a iman ve Resulullah'a yakınlık onların dünyaya bakışını değiştirmişti. Tefekkürleri derinleşmiş, vicdanları rakikleşmiş, merhamet ve şefkat zirveleşmiş, her şeyde ahireti, dünyaya tercih şuuru idrak haline almıştı. Canlarıyla, mallarıyla, ilimleriyle, irfanlarıyla, her şeyleriyle Allah yolunda hizmet ve cihat gayreti içindeydiler. Bu uğurda hiçbir fedakarlıktan vazgeçmiyorlardı. Çünkü Peygamber Efendimiz'den bunun talimini almışlardı. Hakikaten Fahri Kainat Efendimiz meşakkatler, alaylar, eziyetler, işkenceler, tehditler, boykotlar ve suikastlerle geçen 13 senelik Mekke döneminde hiçbir zaman bezginlik, yorgunluk, bıkkınlık ve acizlik göstermedi. Muarızlarının taviz beklentilerine de, tehditlerine de cevabı şu metanet ve salabet içindeydi. Vallahi Allah'ın dinini tebliğden vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar, ben yine de bu davadan vazgeçmem. Ya Yüce Allah onu bütün cihana yayar, böylece vazifem biter, ya da bu yolda ölür giderim. Onun sergilediği izzet ve şahsiyet ashabına da inikas etti. Mus'ab gibi nice genç, Mekke sokaklarının alkışlarını, süslü elbiseleri, ailelerinin servetini yüreklerinin tersiyle ettiler. dünya gözlerinde küçüldü, ahiretse yegane ufuk oldu. Her nefes Allah Resulüne hayran oldular. Onun yolunda en küçük bir fedakarlığı bile canlarına nimet olarak bildiler. Habbablar, Bilaller en ağır işkencelere aldırmadılar. Yasirler, Sümeyyeler canlarını verdiler, tevhidi bırakmadılar. Peygamberimizin krallara gönderdiği İslam'a davet mektuplarını, cellatların keskin kılıçlarının önünde sevinç ve huzur içinde okumak onlara tarifsiz bir haz veriyordu. Ölümü göze aldılar. Nitekim elçilerden Haris bin Umeyr el-Ezdi, Gassani emiri tarafından şehit edildi. Hazreti Hatice validemiz ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz varlarını yoklarını kardeşleri için harcadılar. Varlık nuruna pervane oldular. Cafer-i Tayyarlar onun bir emriyle gittikleri Habeşistan'da 14 sene gurbet hayatı yaşadılar. Oraya şahsiyet ve karakterleriyle iman mayası ve aşısı oldular. Kur'an'a koştular, Kur'an kültürüyle yaşadılar. Sünnete ittiba ettiler, başka hiçbir şeye iltifat etmediler. O samimiyet ve ihlasla Allah Teala'nın rızasına, hoşnutluğuna erdiler. Maddi ve manevi ikramlara mazhar oldular. Mucizelere ve kerametlere şahit oldular. Onlardan bir misal. Reci vakasında Kur'an talebelerinin başkanı olan Asım bin Sabit, kafir oklarıyla yaralanıp şehit olacağını anlayınca Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, ben günün başında senin dinini korudum. Sen de günün sonunda benim cesedimi koru. Böyle dua etmesinin hikmeti şuydu. Bedir'in intikamını almak isteyen Kureyşliler, vahşilikleri sebebiyle Asım'ın cesedinden öldürüldüğünü ispatlayacak bir parça istiyorlardı. Bunun için adamlar gönderdiler. Fakat Allah Teala Asım'ı korumak için bir arı sürüsü gönderdi. Bu arı bulutu Asım'ın cesedini kapladı. Kureyş'in adamları onun naaşından hiçbir şey koparmaya muvaffak olamadılar. Düşman akşama kadar arıların dağılmasını bekledi. Arılar dağıldı, bu sefer de aniden müthiş bir yağmur bastırdı. Seller aktı ve Asım'ın cesedi bu esnada gözlerinden kayboldu. Rabbi Asım'ın cesedini kafir tasallutundan korumuştu. Bu hadiseden sonra Asım, arıların koruduğu şehit diye anıldı. Cenab-ı Hakk'ın muhafazası, İslam şahsiyet ve vakarı sergilendiği müddetçe devam etti. Nusret daima müminlerden yana oldu. Şu ayeti kerime tecelli etti. Allah, kafirler için müminler aleyhine asla bir yol, bir galip gelme fırsatı vermeyecektir. Nisa 141. İman celadetinin ve Allah'ın yardımının en bariz şekilde tecelli ettiği mekanlardan biri Çanakkale harpleri oldu. O gün Türk ordusunun hiçbir fiziki gücü kalmamıştı. Fakat metafizik fiziki güçleri bertaraf etti. Maddi güçlerine istinad eden mağrur düşmanlar mağlup oldu. İman dolu sineler kazandı. Onları yetiştiren şehidimin alametidir deyip kınaladığı ana kuzularını cephelere gönderen anneler kazandı. Ancak bu zafer de Asr-ı Saadet'teki zaferler gibi fedakarlıklarla kazanıldı. Asr-ı Saadet'te muhacirler mallarını, mülklerini bırakıp hicret ettiler. Bir tarafta dünya menfaatleri, diğer tarafta Allah ve Resulü vardı. Onlar her şeyden vazgeçip Allah'a sığındılar. Onlar milyarlarca insan içinde herhangi bir insan gibi kalabilirlerdi. Fakat gösterdikleri mümin şahsiyeti ve fedakarlık onları gönüllere nakşetti. Mesela Zülbicadeyn, babası öldüğünde ona hiç mal bırakmamıştı. Zengin olan amcası onu yanına alıp büyütmüş ve mal sahibi yapmıştı. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiği zaman Abdullah Müslüman olmak ve onun yanına koşmak istemişse de müşrik amcası buna mani oldu. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethedip Medine'ye döndüğü zaman artık sabrı tükenen Abdullah amcasına "Ey amca, Müslüman olmanı hep bekledim durdum. Senin hala Muhammed Aleyhisselam'ı arzu ettiğini göremiyorum. Bari benim Müslüman olmama izin ver," dedi. Amcası malıyla tehdit ederek şöyle dedi: "Eğer sen Muhammed'e tabi olursan, üzerindeki elbisene varıncaya kadar sana verdiğim her şeyi geri alırım." Abdullah radıyallahu anh tereddüt bile etmedi. "Ben vallahi Muhammed'e tabi oldum. Taşa puta tapmayı bıraktım bile. Elimdeki şeyleri alırsan al," dedi. Amcası elbiselerine varıncaya kadar her şeyini aldı. Abdullah elbisesiz olarak annesinin yanına gitti. Annesi kalın kilimini iki parçaya ayırdı. Abdullah onun yarısını belinden aşağısına, yarısını da belinden yukarısına sardı. Kararlıydı. Bir an evvel Medine'ye varıp Allah Resulüne kavuşmak istiyordu. Önündeki her türlü engel gözünde bir hiç haline gelmişti. Daha fazla duramadı. Kendisini sıkıştıran kavminden yakasını kurtararak o gece gizlice yola düştü. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından eli ayağı parçalanmış, açlık ve susuzluktan takati kesilmiş, perişan bir halde Medine'ye yaklaştı. Heyecanı had safhadaydı. Fakat bir an üzerindeki kaba çullarla Allah Resulü'nün huzuruna çıkamayacağını düşündü. Buna rağmen alemlerin fahri ebedisine kavuşma heyecanıyla kendinden geçen genç sahabi soluğu Mescid-i Nebevi'de aldı. Seher vaktine kadar mescitte yattı. Peygamber sabah namazını kıldırdı. Cemaate göz gezdirip evine döneceği sırada Abdullah'ı gördü. Kimsesizlerin, yalnızların ve mazlumların sığınağı olan rahmet peygamberi, o mübarek sahabiyi şefkat ve muhabbetle bağrına bastı. Eski isminin Abdülüzza olduğunu öğrenince, "Sen Abdullah Zülbicadeynsin, çifte çul, kilim sahibi Abdullah'sın. Bana yakın yerde bulun, sık sık yanıma gel," buyurdu. Allah Resulü ashabı içinde en çok suffe ashabıyla ilgilenirdi. Çünkü onları hal ve ahlaklarıyla olduğu gibi içinde yetiştikleri Kur'an kültürüyle de İslam'ı bütün dünyaya neşredecek kıvamda yetiştirmekteydi. Abdullah suffede kalıyor ve Kur'an-ı Kerim öğreniyordu. Bir müddet sonra Kur'an-ı Kerim'den birçok sureyi okuyup ezberlemişti. Resulullah onun hakkında, "O, Allah'a ve Allah'ın Resulüne hicret ederek çıkıp gelmiştir. O, eyvahlardandır. Yani Allah'a çokça yalvaran ve Allah aşkıyla yanıp tutuşan biridir," buyurarak iltifatta bulunmuştur. Çünkü o, Kur'an okurken Allah'ı çokça zikreder ve yanık terennümlerle içli dualar ederdi. Tebük seferinde Efendimizin haber verdiği şekilde hummadan vefat ederek şehit oldu. Bizzat Peygamber Efendimiz tarafından kabre konulma şerefine nail oldu. Bizlere onun bu hatırasını anlatan Abdullah bin Mes'ud der ki, "Bu manzara karşısında içim dolu dolu oldu. Zülbicadeyn'e gıpta ettim. O an ne olurdu bu kabrin sahibi ben olaydım. Keşke oraya bu iltifatı peygamberiyle gömülen ben olsaydım," diye ne kadar arzu ettim. Zülbicadeyn bir garip sahabiydi. Fakat fedakarlığı 1400 seneden beri gönüllerde devam ediyor. Kendisinden sonra gelen büyük kitlelere haliyle sohbet veriyor, onları irşad ediyor. Çünkü tenlerin hayatiyeti bir zıl-i seval, kaybolan bir gölge. Karakter ve şahsiyetlerse fani hayatta sonra unutulmaz. Kıyamete kadar gönüllerdeki tahtı devam eder. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, "Öyle kamil bir hayat yaşa ki insanlar dünyadayken seni özlesinler. Vefatından sonra da sana hasret kalsınlar. Onlar bu şekilde yaşayan ve gıpta edilen öyle numune-i imtisal şahsiyetler ki, her biri canıyla karakter ve şahsiyet, malıyla karakter ve şahsiyet, evladını Allah yolunda yetiştirmesiyle karakter ve şahsiyet. Evlat yetiştirmedeki şahsiyete en güzel misal Abdülkadir Geylani Hazretleri ve onun muhtereme annesidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin babası, kendisi küçükken ölmüştü. Annesiyle yalnız kalmışlardı. İlme çok iştiyakı vardı. Bu sebeple devrin ilim şehri olan Bağdat'a gidip tahsil görmek istiyordu. Yalvara yalvara annesini razı etti. Annesi babasından kalan kırk altını elbisesinin altına dikip, "Bunlar babandan kaldı, ilim için harca. Aman evladım, asla yalan söyleme," dedi ve onu uğurladı. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bulunduğu kervanın yolunu eşkıya kesti. Herkesin nesi varsa aldıktan sonra ona da "Senin bir şeyin var mı?" diye sordular. O da "Evet var. Elbisemin altında dikili 40 altınım var," dedi. Önce ciddiye almadılar. Fakat sonra baktılar ki doğru. Hayretle, "Niçin haber verdin? Sen söylemeseydin biz seni çocuk olduğun için aramayacaktık bile," dediler. Abdülkadir Geylani Hazretleri, "Ben evden ayrılırken anneme asla yalan söylemeyeceğime dair söz vermiştim. 40 altın için sözümü hiç bozar mıyım?" dedi. Bunun üzerine çok duygulanan eşkıya reisi, "Bu küçük çocuk günah olacak diye annesinin sözünü yerine getiriyor. Halbuki biz devamlı olarak Rabbimizin emrine karşı geliyoruz. Gelin tevbe edelim. Şimdiye kadar eşkıyalıkta sizin reisinizdim. Bundan sonra da doğru yola gelmenizde öncünüz olayım," dedi. Hepsi de tevbe edip hidayete erdiler. İşte müstesna bir şahsiyetin hidayete vesile oluşuna bir misal. Cenab-ı Hak o büyük şahsiyetleri unutturmuyor. Ümmeti Muhammed, Abdülkadir Geylani Hazretlerinden müstefid oldu. Hala irşadı devam etmekte. Bahaeddin Nakşibend Hazretleri de intisabının ilk yıllarında hasta ve muzdarip insanlara, yaralı hayvanlara hizmet etti ve hatta insanların geçici yolları temizleyerek tam 7 sene kabına varılmaz bir hizmet hayatı yaşadı. Arkasından gelen silsileye en güzel şekilde numune oldu. İslam kendisine tabi olan mümine yüksek bir karakter ve şahsiyet kazandırır. Çünkü Müslüman için Kur'an-ı Kerim, Rabbin kullarına mektubu ve en güzel rehber, Allah Resulü en güzel üsve, yani canlı bir Kur'an-ı Kerim. Gönlünün toprağına iman tohumunu ekip onu yeşertenler, gönüllerini Kur'an ve Resulullah'a rahm edenler, rahmeti ilahiyenin mübarek, berrak ve şeffaf yağmurları gibidir ki, baharların yeşermesi gibi hidayetlere vesile olurlar. Muhteşem bir misal Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Deve ve koyun çobanlığı yapan, vücutça zayıf ve ufak tefek, sevimli yüzlü bir sahabiydi. Fakat gönlünü Hakk'ın Habibine öyle bir açtı ki, Müslüman olduğu andan itibaren hidayet nurundan hiç ayrılmadı. O ilim ve irfan menbaından kana kana istifade etti. Fedakarca ona hizmete koştu. Efendimiz kim okur deyince o koştu ve ilk defa müşriklere karşı Mescid-i Haram'da cehri olarak Kur'an okudu. Allah yolunda feci şekilde darp edildi. Fakat bu fedakarlıkları, İslam'ın izzetini bu şekilde korkusuzca sergileyişleri sayesinde kalbi öyle bir kıvam kazandı ki yediği lokmaların zikrini işitmeye başlamıştı. Müşrikler gözünde İbni Mesud bir hiçti. Bedir'de bir ara Peygamber Efendimiz, "Acaba Ebu Cehil ne yapıyor? kim gidip bakar buyurdu. Abdullah bin Mes'ud aramaya gitti ve onu yere serilmiş halde buldu. Hadisenin devamını kendisi şöyle anlatır. Ben onu son dakikaların yaşarken buldum ve tanıdım. Boynuna ayağımla bastım. Ey Allah'ın düşmanı! Allah seni zelil ve hakir kıldı değil mi dedim. O kibir kumkuması son nefeslerinde bile küfr-i inadisi ve şeytan gururundan sıyrılmadı ve şöyle dedi. Allah beni neyle zelil ve hakir kıldı? Kaminin öldürdüğü adamlar içinde benden daha üstün kim var? Ey koyun çobanı, sen çetin ve erişilmesi çok güç olan bir yere çıkmışsın. Sen onu bırak da bana haber ver. Bugün devran kimindir? Allah ve Resulünündür dedim. Onu kendi kılıcıyla öldürdükten sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ebu Cehil'i öldürdüm dedim. Allah'a hamdü sena etti ve o bu ümmetin firavunuydu buyurdu. Ebu Cehil'in sen bir çobansın diye tahkir ettiği İbni Mesud, Kur'an ve Resulullah mektebinde şöyle inkişaf etmişti ki, Peygamberimizin irtihalinden sonra Kufe kadısı oldu. Orada kurduğu Kufe hukuk ekolünden İmam-ı Azamlar yetişti. O İmam-ı Azam ki dünya hukuk tarihinde eşi ve benzeri bulunmadığı gibi ona emsal diye gösterilmeye kalkılan Solon ve Hammurabi ancak ona çıraklık edebilirler. İslam hukuk metodolojisinin meşhur simalarından Karafi de der ki, Allah Resulü'nün hiçbir mucizesi olmasa, yetiştirdiği sahabesiyle kurduğu faziletler medeniyeti bile, onun ne büyük bir peygamber olduğunun şahidi olarak yeterdi. İşte İslam, mensubuna böyle bir kıvam, böyle bir şahsiyet ve karakter, böyle bir izzet ve vakar kazandırmakta. Resulullah'ın tedris ve terbiyesi sayesinde mazisi itibarıyla hiçbir şey olmayan insanlardan her şey olan, dünyaya yön veren insanlar zuhur etti. Ölülerden diriler çıktı, kömürden elmas elde edildi. Bugün de Müslümanlar şahsiyet ve vakarı İslam'dan tahsil etmelidir. Demirin terakkisiyle teknolojik üstünlük de insanlığa zulmeden hakiki insani medeniyet namına dünyaya kan, acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen ehli küfür ve dalaletten şeref ve haysiyet beklemek bir Müslümana asla yakışmaz. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında İzzet, güç ve şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Nisa 139. Hakikaten ashab-ı kiram İslam'la izzet buldu. Kabile savaşlarından öteye geçememiş kişiler, iklimleri fethederek adalet, hak ve hukuku tevzi eden rehberler oldu. Bizans ve Sasani devrin iki süper gücüyken İslam orduları birini ortadan kaldırdı, zulmün yüz karası olan Doğu Roma İmparatorluğunu da tesirsiz hale getirdi. Ümmi, cahil, hatta yarı vahşi bir kavmin nesli, dünyanın en sağlam ilim ve arşiv kontrol sistemi olan hadis, rical ve senet ilmini tesis etti. Diğer taraftan da faziletler medeniyeti inşa etti. İlim, irfan, edebiyat, sanat ve mimaride yani medeniyetin tezahürü olan her sahada Müslümanlar kendi şahsiyetlerini aksettiren en mükemmel zirveleri yakaladı. Fakat asıl büyük inkişaf gönül dünyasındaydı. Sahabe, nübüvvet pınarından nail olduğu yoğun inikaslar neticesinde Hakk'a akrabiyet, yani kalben Hakk'a yakınlığı tahsil etti. Onların nazarında hak ve hayır bütün güzelliğiyle, şer ve batıl da bütün çirkinliğiyle netleşti. Kendilerinden sonra gelen nesillere de aynı ruhu inikas ettirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hakkı tevzide en güzel numune oldu. vefatına yakın günlerde de kendi şahsına izafe ederek, "Ashabım, kimin malını farkında olmadan almışsam, işte malım, gelsin alsın. Kimin sırtına haksız yere vurduysam, işte sırtım, gelsin vursun." sözleriyle emsalsiz bir hak, hukuk ve servet beyannamesinde bulundu. Bu hakkaniyet ölçülerini Efendimiz'den tahsil eden ashab-ı kiram da cihana yayılarak hakkı tevzi etti, adaletli, merhametli bir İslam şahsiyetini temsil ettiler. Bu gönül kıvamına ulaşmış kişiler sadece halleriyle dahi İslam'ı temsil ve tebliğ ettiler. 3. Osmanlı Padişahı 1. Murat Han Kosova'yı fethedince oraya Anadolu'nun temiz insanlarını yerleştirdi. Bu bir İslam iskan siyaseti oldu. Anadolu'dan gelen Müslüman ailelerin yaşayışıyla sergiledikleri müstesna şahsiyet ve tertemiz karakterle Arnavutların %95'i Müslüman oldu. İstanbul'un fethinden 10 sene sonra 1463'te Bosna fethedildi. Fatih Sultan Mehmet Han da oralara Anadolu'nun temiz insanlarını götürüp yerleştirdi. Bütün Boşnaklar böylece Müslüman oldular. Yine Fatih'in İşkodra bölgesine getirdiği güzel numune insanlarla manevi fütühat devam etti. O coğrafyada da çok halk Müslüman oldu. Osmanlı'da daima zulmü ve manileri bertaraf eden zahiri fethin ardından manevi fütuhatı, İslam'ın güler yüzünü sergileyen, İslam'ı her halleriyle yaşayan Müslümanlar, dervişler, tüccarlar gerçekleştirirdi. O Müslümanlar her şeyleriyle Hakk'ın şahidi oldular. Kendilerini seyredenlere hayranlıkla "Bu ne güzel din" dedirttiler. Asıl fetih buydu. Gönül fethiydi. Nitekim 18. asırdan itibaren Osmanlı'nın gücü Balkanları korumaya yetmedi. Balkan harpleriyle bölgedeki hakimiyeti tamamen sona erdi. Oralarda Hristiyan ve komünist idareler nice zulümler ve baskılar uyguladılar. Fakat bugün Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk ve Makedonya başta olmak üzere bütün Balkanlarda yüz binlerce Müslüman İslami hüviyetlerini devam ettiriyorlar. Bugün milyonlarca Müslümanın yaşadığı Endonezya gibi okyanus ötesindeki ülkeler gönül fütuhatı dışında hiçbir askeri seferle fethedilmedi. Oraya dürüst, haram helal hassasiyetiyle iş yapan Müslüman tüccarlar gittiler. Oranın idarecileri ve halkı "Bu ne güzel din" diyerek halka halka Müslüman oldular. Velhasıl gerçek bir Müslüman şahsiyetiyle İslam'ın güler yüzünü ve ruhani dokusunu fiilen sergilemelidir. Bir Müslümanın en büyük tebliği lisanıyla beraber haliyle, kültürüyle ve edebiyledir. Bunlar ne güzel insan kıvamında şahsiyetine hayran bırakabilmesiyledir. Rabbimiz şahsiyet ve karakterimizi, ahlakımızı ve gönül dünyamızı Allah Resulü ve onun güzide ashabının müstesna halinden nasiplendirsin. Rabbimiz bizleri daha güzel sözlü kim var diye methettiği, İslam izzet ve vakarını taşıyan, gönlünden rahmet taşıran, Allah'a davet eden, salih amel sahibi Müslümanlar zümresine ilhak buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Sesli Dergi programında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Onun Muhteşem Ahlakı, Şahsiyet ve Karakteri başlıklı yazısını aktardık. Evet, bugün Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2016 sayısından paylaştık bu yazıyı değerli dinleyenlerimiz ve böylelikle bugün de programımızı nihayete erdiriyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.